Ayrım 24.
Langdon, peki ne öneriyorsun diye sordu. Robert, tarikatın bunca yıldır gerçeği sonsuza kadar tozlansın diye saklamadığını sen de en az benim kadar biliyorsun. Sırlarını paylaşmak için tarihteki doğru zamanın gelmesini bekliyorlardı. Dünyanın gerçeği kaldırmaya hazır olduğu zamanı. Langdon, ve sen bu zamanın geldiğine mi inanıyorsun diye sordu. Kesinlikle. Daha bariz olamazdı. Tüm tarihi işaretler uyuyor. Ayrıca eğer tarikat gerçeği yakında açıklamaya karar vermediyse kilise neden saldırsın? Sophie, keşiş henüz bize amacını anlatmadı diye karşı çıktı. Theobin, keşişin amacı kilisenin amacı diye yanıt verdi. O büyük yanılgıyı açıklayan belgeleri ortadan kaldırmak. Kilise bu gece amacını her zamankinden daha çok yaklaştı. Tarikat sana güvendi, Bayan Neve. Kutsal kaseyi kurtarmak görevi, tarikatın gerçeği dünyayla paylaşmak isteğini gerçekleştirmeyi de içeriyor. Langdon müdahale etti. Lake, Sophie'den bu kararı vermesini istemek, Sangreal belgelerinin varlığını yalnızca bir saat önce öğrenen biri için biraz fazla. Theobing iç geçirdi. Baskı yapıyorsam özür dilerim Bayan Neveu. Doğruyu söylemek gerekirse ben bu belgelerin her zaman halka duyurulmasından yanaydım ama karar yine de sizin. Sadece kilit taşını açabilirsek olabilecekler hakkında fikir sahibi olmanızı istedim. Sophie ciddi bir sesle baylar dedi. Sizin de söylediğiniz gibi kaseyi sen bulmazsan kase seni bulur. Bir nedenden ötürü kasenin beni bulduğuna ve zamanı geldiğinde ne yapmam gerektiğini bileceğime inanıyorum. Her ikisi de şaşırmış gibiydi. Sophie gül ağacı kutuyu işaret ederek o halde dedi, haydi başlayalım. 70. Chateau Villain'in kabul salonunda duran Teğmen Cole, sönmekte olan ateşi seyrederken kendini çaresiz hissediyordu. Dakikalar önce gelen yan odadaki yüzbaşı Faş telefonda kayıp Range Rover'ın yerini tespit etmeleri için gerekli talimatları verirken bağırıp duruyordu. Cole şimdiye kadar herhangi bir yere gitmiş olabilir diye düşündü. Faş'ın verdiği emirlere itaat etmeyen ve Langdon'ı ikinci kez elinden kaçıran Cole, teknik bölümün yerde kurşun deliği bulmasına seviniyordu. En azından Cole'nin silah sesi duyduğuna dair iddialarını desteklemişti. Yine de Faş'ın suratı asılmıştı ve Cole ortalık sakinleştikten sonra daha büyük yankılar duyacağını hissedebiliyordu. Ne yazık ki burada buldukları ipuçları neler olduğunu ya da işe kimin karıştığını aydınlatacak bir bilgi vermiyordu. Dışarıdaki Audi sahte bir isim ve sahte bir kredi kartıyla kiralanmıştı. Ayrıca bulunan parmak izleri Interpol'ün veri bankasındakilerle uyuşmamıştı. Bir başka ajan salondan içeri telaşla girdi. Yüzbaşı Faş nerede? Cole gözlerini korlardan güçlükle ayırıp başını kaldırabildi. Telefonda. Odadan içeri hışımla giren Faş, telefonda değilim diye müdahale etti. Ne oldu? İkinci ajan, efendim, Zürih Emanet Bankası'ndan Andre Verne az önce merkezi aramış, sizinle özel olarak görüşmek istiyormuş, hikayesini değiştirmiş. Faş, ya dedi. Şimdi Cole de başını kaldırmıştı. Verne bu gece Langdon ile Nova'nın bir süre bankasında bulunduklarını itiraf etmiş. Faş, biz bunu zaten biliyorduk dedi. Verne neden yalan söylemiş? Sadece sizinle konuşacağını söylemiş ama tam işbirliği yapmayı kabul etmiş. Neyin karşılığında? Bankasının ismini haberin dışında tutmamız ve çalınan eşyayı bulmasına yardımcı olmamız karşılığında Langdon ile Neveu Saunier'in hesabından bir şey çalmış gibi görünüyor. Cole ne diye patladı, nasıl? Faş gözlerini ikinci ajandan ayırmadan vücudunu biraz geri çekti. Ne çalmışlar? Verne ayrıntılara girmedi ama onu geri almak için her şeyi yapmaya razı gibi. Cole olanları zihninde açıklamaya çalıştı. Langdon ile Neveu bir banka çalışanını silahla zorlamış olabilirler miydi? Belki de Verne'yi Sonya'nın hesabını açmaya ve zırhlı araçla kaçmalarına yardımcı olmaya zorlamışlardı. Her ne kadar mantıklı gelse de Cole, Sophie Neveu'nun böyle bir şeye karışacağına inanmakta güçlük çekiyordu. Bir başka ajan mutfaktan Faş'a seslendi. Yüzbaşım, Bay Tebing'in hızlı arama kayıtlarını incelerken Le Bourget havaalanına ulaştım. Kötü haberlerim var. Faş 30 saniye sonra Chateau Villain'den ayrılmak üzere hazırlanmaya başlamıştı. Theobing'in yakınlardaki Le Bourget havaalanında özel bir uçağı olduğunu ve yaklaşık yarım saat önce havalandığını öğrenmişti. Telefondaki Bourget temsilcisi uçakta kimlerin bulunduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etmişti. Uçuş önceden planlanmamıştı ve uçuş planı bildirilmemişti. Küçük bir hava sahası için bile oldukça yasa dışıydı. Faş doğru baskıyı uygularsa aradığı cevapları bulabileceğine inanıyordu. Kapıya yönelen Faş, Teğmen Cole diye gürledi. Buradaki teknik bölüm soruşturmasının başına seni bırakıyorum. Tüm yetki sende. Benim gitmem gerek. Kendini bağışlatmak için doğru bir şeyler yapmaya çalış. 71. Hawker rotasını düzeltip burnunu İngiltere'ye çevirdiğinde Langdon kalkıştan beri kucağında koruduğu gül ağacı kutuyu dikkatle kaldırdı. Kutuyu masanın üstüne koyarken Sophie ile Teabing'in merakla öne doğru eğildiğini hissedebiliyordu. Kapağı kaldırıp kutuyu açan Langton dikkatini kriptexin üstündeki harflere değil, kapağın altındaki minik deliğe vermişti. Bir kalemin ucunu kullanarak üstteki gül kabartmasını dikkatle çıkarıp altındaki metni açığa çıkardı. Sub Rosa diye mırıldanırken metne dikkatle yeniden bakınca anlayacağını ümit ediyordu. Langton tüm enerjisini yoğunlaştırarak tuhaf metni inceledi. Bir süre sonra ilk hissettiği hüsran duyguları yeniden canlanmaya başlamıştı. Lake, hiçbir şeye benzetemiyorum. Sophie masanın karşısında oturduğu yerden metni göremediği halde Langdon'ın insanını hemen tanıyamaması onu hayrete düşürmüştü. Büyük babam bir simge bilimcinin bile tanımlayamadığı bir lisan mı konuşuyordu? Sonra hemen bunun o kadar da şaşırtıcı olmaması gerektiğini fark etti. Jacques Sanuier'in torunundan sakladığı tek sır bu olmamalıydı. Sophie'nin karşısındaki Lake Teabing patlamak üzereydi. Metni görmek için sabırsızlanırken heyecanla titreyerek kamburunu çıkartıp kutuyu kapatmış olan Langton'ın arkasından yazıyı görmek için öne doğru eğildi. Langton dalgın bir edayla bilmiyorum dedi. İlk tahminim Sami diliydi ama şimdi o kadar emin değilim. Pek çok Sami dilinde harekeler vardır, bunda yok. Teabing belki de çok eskidir diye tahminde bulundu. Sophie hareke mi diye sordu. Teabing gözlerini kutudan bir an olsun ayırmıyordu. Çağdaş Sami alfabelerinin çoğunda ünlü harfler yoktur ve ünsüz harfle hangi ünlünün beraberinde kullanacağını göstermek için hareke kullanırlar. Ünsüz harflerin altına veya yanına eklenen minik noktalar ya da kesme işaretleri. Tarih açısından bakacak olursak harekeler lisana yakın zaman önce eklenmişlerdir. Langton hala kıpırdamadan yazıyı inceliyordu. Belki de başka alfabeyle yazılmış sefardik dilidir. Teabing daha fazla dayanamayacaktı. Belki ben... Uzanarak kutuyu Langton önden kendine doğru çekti. Langton'ın bilinen eski dillere, Yunan, Latin, Roma, aşina olduğuna hiç şüphe yoktu ama kısa bir süre bakabildiği bu lisan Teabing'e daha karmaşık bir dili, belki Rashi ya da Stam yazısını andırıyordu. Stam, İbranice şifreli el yazmaları. Teabing derin bir nefes alarak gözlerini oymalı yazıya dikti. Uzun süre tek kelime etmedi. Teabing her geçen saniyede kendine duyduğu güvenin kaybolduğunu hissediyordu. Çok şaşkınım dedi. Bu lisan şimdiye dek gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Langdon koltuğuna yığıldı. Sophie görebilir miyim diye sordu. Teabing onu duymamış gibi davrandı. Robert daha önce buna benzer bir şey gördüğünü söylememiş miydin? Langdon'un canı sıkkın gibiydi. Öyle sanmıştım. Emin değilim. El yazısı bir şekilde tanıdık geliyor. Tartışmaya dahil edilmediğine pek sevinmediği anlaşılan Sophie, Lake diye tekrar etti. Büyük babamın yaptığı kutuya bakabilir miyim? Kutuyu ona doğru iten Teabing, elbette hayatım dedi. Niyeti onu küçümsemek değildi ama Sophie Noven'un onunla aynı kefeye konulması için bir fırın ekmek yemesi lazımdı. Eğer bir İngiliz kraliyet tarihçisi ve Harvard'lı bir simge bilimci bile lisanı tanımlayamıyorlarsa... Sophie kutuyu inceledikten saniyeler sonra aa dedi, tahmin etmeliydim. Teabing ile Langton aynı anda dönüp ona baktılar. Teabing neyi tahmin etmeliydin diye sordu. Sophie omuzlarını silkti. Bunun büyük babamın kullandığı lisan olduğunu. Teabing şimdi bu metni okuyabildiğini mi söylüyorsun diye sesini yükseltti. Eylemliğe başladığı anlaşılan Sophie neşeyle hem de çok kolay dedi. Büyük babam bu dili bana 6 yaşındayken öğretti. Çok iyi biliyorum. Masanın öbür tarafına doğru eğilerek Teabing'e ters ters baktı. Ve samimi olmak gerekirse bayım, kraliyet ailesine bu kadar bağlı olmanıza rağmen yazıyı tanıyamamanıza çok şaşırdım. Langton bir anda anlamıştı. El yazısının bu kadar tanıdık gelmesine şaşmamak lazım. Langton yıllar önce Harvard'ın Folk Müzesi'ndeki bir davete katılmıştı. Harvard'daki eğitimini yarım bırakan Bill Gates, paha biçilmez edinimlerinden birini müzeye vermek için eski okuluna dönmüştü. Armand Hammer Vakfı'ndaki açık artırmadan satın aldığı 18 sayfayı. Arttırmayı kazandığı fiyat 30.8 milyon dolar gibi sağlam bir rakamdı. Sayfaların yazarı Leonardo da Vinci idi. Bu 18 sayfa şimdilerde Leicester el yazmaları olarak bilinen ve adını eski sahibi Leicester kontundan alan Leonardo'nun büyüleyici not defterlerinden geriye kalan son sayfalardı. Denemeler, Da Vinci'nin astronomi hakkındaki teorilerinin çizimleri, jeoloji, arkeoloji ve hidroloji konusunda yaptığı çalışmaların özetiydi. Langton sırada bekledikten sonra paha biçilmez parşömeni ilk gördüğü anı asla unutamıyordu. Mutlak hayal kırıklığı. Sayfalar anlaşılmazdı. Güzel korunmuş ve düzgün bir el yazısıyla, krem rengi kağıt üstüne kırmızı mürekkeple yazılmış olmasına rağmen yazılar anlamsız görünüyordu. Langdon ilk başta Da Vinci defterlerini arkaik İtalyanca ile yazdığı için okuyamadığını sanmıştı. Ama daha yakından inceledikten sonra tek bir İtalyanca kelimeyi, hatta harfi bile tanıyamadığını fark etmişti. Sergi tezgahının başında duran bayan doçent, "Bunu deneyin efendim," diye fısıldamıştı. Tezgahın üstünde zincirle asılı duran el aynasını göstermişti. Langdon aynayı eline alıp aynadaki metni incelemeye koyulmuştu. Her şey bir anda anlaşılır olmuştu. Langdon büyük düşünürün fikirlerini okumaya öylesine heveslenmişti ki onun sayısız sanatsal yeteneğinden biri olan tersten yazma üslubunu unutmuştu. Böylece yazdıklarını kendisinden başka kimse anlayamıyordu. Tarihçiler hala Da Vinci'nin eğlence olsun diye mi, yoksa omzundan yazdıklarını okuyup fikirlerini çalmaya çalışanları uzak tutmak için mi böyle yazdığı konusunda tartışıyorlardı. Ama gerçek olan bir şey vardı. Da Vinci canının istediğini yapmıştı. Robert'ın kendisini anladığını fark eden Sophie tebessüm etti. "İlk birkaç kelimeyi okuyabiliyorum," dedi, "İngilizce." Tabii ki heyecanlanmıştı. "Neler oluyor?" "Langdon tersten yazılmış," dedi. "Bir aynaya ihtiyacımız var." Sophie, "Hayır, yok," dedi. "Bu ağacın yeterince ince olduğunu zannediyorum." Gül ağacı kutuyu duvardaki ışığa tutarak kapağın altını incelemeye başladı. Büyük babası aslında tersten yazamıyordu. Bu yüzden önce normal yazıp sonra kağıdı ters çevirerek yazıların üstünden geçmek gibi bir hileye başvuruyordu. Sophie, büyük babasının metni bir tahtanın üstüne yakarak düzden yazdıktan sonra tahtanın arkası kağıt inceline gelene kadar zımparaladığını tahmin ediyordu. Böylece tahtaya yakılarak kazınan yazı tersten bakıldığında okunur olacaktı. Ardından tahta parçasını ters çevirip yerine yerleştirmiş olmalıydı. Sophie kapağı ışığa iyice yaklaştırdığında haklı olduğunu gördü. Işık ince tahtadan süzülmüş ve kapağın arkasındaki yazı meydana çıkmıştı. Yazı okunuyordu. Başını utançla sallayan Tiabing, "İngilizce," dedi. "Ana dilim." Uçağın arkasında oturan Remy ile Galudek, ön tarafta konuşulanları duymak için kendini zorluyordu ama motor sesinden duyamıyordu. Remy gecenin akış şeklinden hoşlanmamıştı, hem de hiç. Ayaklarının dibinde bağlı bir şekilde uzanan keşişe baktı, adam hiç kıpırdamadan duruyordu. Bir çeşit kabullenme haline geçmiş ya da sanki kurtuluş için sessiz bir dua okuyor gibiydi. 72. Langdon yerden en az 1650 metre yükseklikte dikkatini Sanyer'in kapağın arkasından ışıldayan ayna etkili şiirine verirken gerçek dünyayla bağlarını koparttığını hissediyordu. Eski hikmet sözü çözer bunu ve toplar size savruk bir soyu. Tapınakçı kilit lahde tapar, gerçek neyse at baş ışık tutar. Hemen bir kağıt parçası bulan Sophie yazıyı aynen aktardı. Bitirdiğinde üçü de sırayla metni okudular. Bir çeşit arkeolojik bilmeceye benziyordu. Kripteks'in nasıl açılacağını vaat eden bir bilmece. Langdon mısraları yavaşça okudu. Eski hikmet sözü çözer bunu. Ve toplar size savruk bir soyu. Tapınakçı kilit lahde tapar, gerçek neyse at baş ışık tutar. Langdon mısraların hangi eski şifreyi anlatmaya çalıştığını düşünmeye başlamadan önce çok daha belirgin bir tını sezinlemişti. Bir kısa, bir uzun, beş heceli ölçü. Langdon, Vatikan gizli arşivlerinde geçirdiği geçen yılda dahil olmak üzere Avrupa'daki gizli cemiyetleri araştırdığı yıllar süresince bu hece ölçüsüyle oldukça sık karşılaşmıştı. Bir kısa, bir uzun, beş heceli ölçü. Eski Yunan yazar Archilochus'tan Shakespeare'e, Milton'a, Coucher'a ve Voltaire'e kadar tüm dünyada yüzyıllarca tercih edilen bir şiir ölçüsü olmuştu. Bu kişiler sosyal yapıtlarını, çoğu çağdaşlarının mistik özelliklere sahip olduğunu düşündüğü bir ölçüyle yazacak kadar cesurdular. Bir kısa bir uzun beş heceli ölçünün kökleri paganlara dayanıyordu. Bir kısa bir uzun hece ölçüsü. Zıt vurgulu iki hece. Vurgulu ve vurgusuz. Yin, yang. Dengeli bir çift. Beşli dizgi içinde. Beş heceli mısra. Venüs'ün ve kutsal dişinin beş köşeli yıldızına ithafen beş sayısı. Langdon'a dönen Tiabing, beş heceli mısra deyiverdi. Ayrıca mısralar İngilizce. La lingua pura. Langdon başını evet anlamında salladı. Kiliseyle geçinemeyen pek çok Avrupalı gizli cemiyet gibi tarikat da yüzyıllar boyunca İngilizcenin tek saf Avrupa dili olduğunu kabul etmişti. Latin Vatikan dili, kökenli Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca'dan farklı olarak İngilizce. Roma'nın propaganda makinesinden ayrı tutulmuş ve böylece kardeşliğin öğrenmesini gerektirecek kutsal ve gizli bir dil haline gelmişti. Tiabing bu şiir diye methetmeye başladı. Sadece kaseden değil, aynı zamanda tapınak şövalyelerinden ve Magdalalı Meryem'in dağılan ailesinden bahsediyor. Daha başka ne isteyebilirdik? Yeniden şiire bakan Sophie, şifre dedi. Eski bir hikmet sözüne ihtiyacımız olduğu belli. Gözlerini kırpıştıran Tiabing, abrakadabra olabilir mi diye dalga geçti. Beş harfli bir kelime diye düşünen Langdon, hikmet sözü olarak nitelendirilebilecek eski kelimeleri aklından geçiriyordu. Mistik tilavetlerden bölümler, astrolojik kehanetler, gizli cemiyet talimatları, Vika sihirleri, Mısır büyü kelimeleri, pagan mantraları, liste dipsiz bir kuyuydu. Sophie şifrenin dedi, tapınakçılarla bir ilgisi var gibi görünüyor. Metni yüksek sesle okudu. Tapınakçı kilit lahde tapar. Langdon Lake dedi, tapınakçı uzmanı sensin, fikrin var mı? Tiabing uzun süre sessiz kaldıktan sonra içini çekti. Kilit lahit bildiğimiz mezar taşlarından olmalı. Şiir tapınakçıların kutsal saydığı Magdalalı Meryem'in mezarından bahsediyor olabilir. Ama bize fazla yardımcı olmuyor çünkü mezarın yerini bilmiyoruz. Sophie son mısra dedi. Gerçeği at baş ışık tutacak diyor. Bu kelimeyi duymuştum, at baş. Langdon hiç şaşırmadım diye cevap verdi. Kriptoloji 101 dersinde duymuş olmalısın. At baş şifresi insanlığın bildiği en eski şifredir. Elbette diye düşündü Sophie, ünlü İbrani şifreleme yöntemi. Atbaş şifresi gerçekten Sophie'nin kriptoloji eğitiminin bir parçası olmuştu. M.Ö. 500 tarihine kadar giden şifreleme yöntemi artık sınıflarda yer değiştirmeli temel döngü düzenini örnek olarak kullanılıyordu. Musevi kriptogramının sık rastlanan bir biçimi olan Atbaş şifresi, 22 harfli İbrani alfabesine dayanan basit bir yer değiştirme şifresiydi. İlk harf son harfle, ikinci harf sondan ikinci harfle yer değiştiriyor ve böylece sürüp gidiyordu. Tiabing, atbaş son derece uygun dedi. Atbaş ile şifrelenen metinlere Kabala'da, Lut Gölü yazmaları ve hatta eski ahitte bile rastlandı. Musevi alimlerle mistikler atbaşı kullanarak hala gizli anlamlar çıkarıyorlar. Elbette tarikat da öğretilerinin bir parçası olarak atbaş şifresini kullanacaktı. Langdon, tek sorun dedi, elimizde şifreyi uygulayabileceğimiz hiçbir şey yok. Tiabing içini çekti. Mezar taşının üstünde şifreli bir kelime olmalı. Tapınakçıların kutsal saydığı bu mezar taşını bulmalıyız. Sophie Langdon'un yüzündeki tatsız ifadeden tapınakçıların mezar taşını bulmanın yabana atılacak bir iş olmadığını anlamıştı. Anahtar at baş diye düşündü Sophie ama kapımız yok. 3 dakika sonra Tiabing hüsranla derin bir nefes alarak başını salladı. Dostlarım, ne yapacağımı şaşırdım. Remy ile misafirimizi kontrol edip bir şeyler atıştırırken bunu düşünmeme müsaade edin. Ayağa kalkıp uçağın arkasına doğru ilerledi. Arkasından ona bakan Sophie kendini yorgun hissediyordu. Pencerenin dışındaki şafak öncesi karanlık mükemmeldi. Sophie nereye ineceğini bilmeden kendini uzay boşluğuna fırlatılmış gibi hissediyordu. Büyük babasının hazırladığı bilmecelerle büyümüş olduğundan önlerinde duran bu şiirin henüz fark edemedikleri bir bilgi içerdiğini hissedebiliyordu. Orada daha fazlası var dedi kendi kendine. Ustalıkla gizlenmiş ama yine de var. Ona rahatsızlık veren düşünceler arasında Kriptex'in içinde bulacakları nesnenin kutsal kaseye götüren bir harita kadar basit bir şey olmadığı da vardı. Langdon ile Tiabing gerçeğin mermer silindirin içinde bulunduğuna her ne kadar emin olsalar da Sophie büyük babasının hazine avlarını, Jacques Sonnier'in sırlarını kolaylıkla açıklamadığını bilecek kadar çok çözmüştü. 73. Adli polis yüzbaşısı kapıdan içeri rüzgar gibi girdiğinde Burje Havaalanı'nın gece vardiyasında çalışan hava trafiği kontrol memuru boş bir radar ekranının önünde uyukluyordu. Küçük kuleyi adımlarıyla arşınlayan bir züfaş, Tiabing'in jet uçağı dedi, nereye gitti? İngiliz müşterisinin gizliliğini korumaya çalışan kontrol memurunun ilk yanıtı gevelemek oldu. İngiliz adam havaalanının en saygın müşterilerinden biriydi ama başaramadı. Faş pekala dedi. Uçuş planını bildirmeden özel bir uçağın kalkmasına izin verdiğin için seni tutukluyorum. Faş'ın işaret verdiği bir başka memur kelepçelerle yaklaşmaya başlayınca trafik kontrol memuru paniğe kapıldı. Polis yüzbaşısının bir kahraman mı yoksa bir baş belası mı olduğunu tartışan gazeteleri gözün önüne getirdi. Bu soruya çoktan cevap verilmişti. Kontrol memuru kelepçelerle karşılaştığında bekleyin diye atıldı. Size şu kadarını söyleyebilirim. Sir Lake Tiabing tıbbi tedaviler için Londra'ya sık sık uçar. Kentteki Biggin Hill özel havaalanında bir hangarı var, Londra'nın dış mahallelerinde. Faş kelepçeleri tutan adamı el işaretiyle uzaklaştırdı. Bu gece gideceği yer Biggin Hill mi? Kontrol memuru tüm dürüstlüğüyle bilmiyorum diye cevap verdi. Uçak her zamanki rotasından kalktı ve son radar bağlantısı Birleşik Krallığı gösteriyor. Biggin Hill olması son derece kuvvetli bir ihtimal. Uçakta başkaları da var mıydı? Efendim, yemin ederim bunu bilmeme imkan yok. Müşterilerimiz doğrudan hangarlarına gider ve uçaklarını istedikleri gibi binerler. Uçakta kimin olduğu karşı taraftaki havaalanının gümrük yetkililerinin sorumluluğundadır. Saatine bakan Faş terminalin önünde duran jet uçaklarına göz attı. Biggin Hill'e gidiyorlarsa yere inmeleri ne kadar sürer? Kontrol memuru kayıtlarını karıştırdı. Kısa bir uçuş. Uçağı yaklaşık saat 6.30'da iniş yapabilir. Yani 15 dakika sonra. Faş kaşlarını çatarak adamlarından birine döndü. Buraya bir araç getirttim. Ben Londra'ya gidiyorum. Ayrıca bana Kent polisini bulun. İngiliz M15'i olmasın. Bu işi sessiz halletmek istiyorum. Yerel Kent polisi. Tabii ki uçağına iniş izni verilmesini istediğimi söyle. Sonra pistte etrafının sarılmasını istiyorum. Ben oraya varana kadar kimse uçaktan inmesin. 74. Hawker'ın kabininde Sophie'nin karşısında oturan Langdon ona sustun dedi. Sophie sadece yorgunum diye cevap verdi ve şiir, bilmiyorum. Langdon da aynı şeyleri hissediyordu. Motorlardan gelen vınlama sesiyle uçağın beşik gibi hafif sallanması insana uyku veriyordu. Başında ayrıca keşişin vurduğu yer hala zonkluyordu. Tiabing hala uçağın arka tarafında olduğundan Langdon, Sophie ile baş başa kaldığı bu anı değerlendirerek bir düşüncesini onunla paylaşmaya karar verdi. Sanırım büyük babanın neden bir araya gelmemizi planladığını biliyorum. Galiba sana açıklamamı istediği bir şey vardı. Kutsal Kase ve Magdalalı Meryem hikayesi yeterli değil mi yani? Langdon nasıl devam edeceğine karar verememişti. Aranızın açılması. Onunla 10 yıldır konuşmamamın sebebi. Sanırım sizi birbirinizden ayıran şeyin ne olduğunu açıklayabileceğimi ümit ediyordu. Sophie koltuğunda kıpırdandı. Bizi ayıran şeyin ne olduğunu sana anlatmadım. Langdon dikkatle ona baktı. Bir seks ayinine tanık oldun, öyle değil mi? Sophie kendini geri çekti. Bunu nereden biliyorsun? Sophie, büyük babanın gizli bir cemiyet üyesi olduğuna inanmanı sağlayacak bir olaya tanık olduğunu söylemiştin ve gördüğün şey o günden itibaren onunla bir daha konuşmamana sebep oldu. Gizli cemiyetler hakkında az çok bilgim var. Gördüklerini tahmin etmek için Da Vinci olmaya gerek yok. Sophie bakışlarını ona dikti. Langdon, bahar ayları mıydı diye sordu. Ekinoks zamanı olabilir mi? Mart ayı ortaları. Sophie pencereden dışarı baktı. Üniversiteden bahar tatili için dönmüştüm. Birkaç gün erken gelmiştim. Bana anlatmak ister misin? Anlatmasam daha iyi olur. Buğulanmış gözlerle birden Langdon'a döndü. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hem kadınlar hem erkekler mi vardı? Kısa bir duraksamadan sonra başını salladı. Beyazlar ve siyahlar giymişlerdi değil mi? Gözlerini sildikten sonra başını salladı. Biraz açılmışa benziyordu. Kadınlar beyaz tül gecelikler giymişlerdi. Altın ayakkabıları vardı. Ellerinde altın küreler tutuyorlardı. Erkekler siyah tunik ve siyah ayakkabı giymişlerdi. Langdon duygularını belli etmemeye çalıştı ama yine de duyduklarına inanamıyordu. Sophie Neuve farkında olmadan 2000 senelik kutsal bir törene tanık olmuştu.